TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'dan merhaba. Aşk ve Ahlak programında bu hafta da sizlerleyiz. Programı hazırlayan araştırmacı yazar Fatih Çıtlak, yapımcı ve sunucu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Fatih Hocam, hoş geldiniz.
Hocam, anladık ki ahlak bizim bildiğimiz gibi bir şey değilmiş aslında.
Yani öyle basite alınacak
evet. Bir şey değilmiş. Bunun kendi içinde bir sürü metodolojisi olan, aşmamız gereken birçok merhalesinin olduğu bir olgu, bir vakaymış. Bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Sizi dinliyoruz merakla.
Zaten şu noktaya geldiysek, yani ahlak dediğimiz şey, hani bizim, ben mesela lisede okuduğum zamanları hatırlıyorum. Ahlak dersi olsa da olur, olmasa da olur gibi telakki ettiğimiz bir durumdu. Ve yine mesela karnelerimizi hatırlayın. Aldığımız karneleri vesaire. Hani siz belki hatırlayamazsınız çünkü yaşınız daha küçük, ama kendi çocukluğum için, gençliğim için söylüyorum. Yani işte belli notlar vardır. Matematik, Türkçe vesaire, yabancı değil. Yani hocanın o diğer tarafa yazdığı
arkadaşlarıyla... En önemsenmeyen nottur belki de.
Çünkü neden? Çünkü aslında belki bizim bunu önemsemeyişimizin sebebi gerçekten de yaşadığımız hayatta olabilir. Çünkü bir hayat vurgusu yapılıyor size ve matematiğin çok önemli olduğunu, yabancı dilin çok önemli olduğunu ve hayatınız bunlara bağlı şeklinde bir hayat dayatılıyor. Artık siz bu dayatılan hayat karşısında arkadaşlarıyla iyi geçinmesi, ellerini temiz tutması, geçimli olması, yatması, kalkması, yardımlaşması gibi mevzuları es geçiyorsunuz. Çünkü bunlar önemli değil. Nasıl olsa ileride yapar. Koca çocuk olduğunda da ellerini ayaklarını yıkamayacak değil ya, temizliğine önem vermeyecek değil ya, ya da işte yardımlaşmayı da canım kendisine göre yapar diyor.
Bir gün nasılsa öğrenir.
Yani, hayat olarak bize dayatılan şeyden kaynaklanıyor bu. Fakat şimdi biz 2-3 programdır şöyle bir evvelki programlara baktığımızda gördük ki aslında ahlak, bu söz yine çok önemli bir söz. Ahlak gerçekten insanın kendi kimliğini aramasıyla alakalıdır. Ve insan kendi kimliğini aşık olmadan bulamaz. Bugünkü konumuz bununla alakalı olacak.
İnsan kendi kimliğini aşık olmadan bulamaz.
Demin anlattığım örnekten buraya geçişim sert oldu diye düşünebilirsiniz. Hayır, değil. Bakın, burada zaten böyle bir şeye sevdalı olmayan insanların bu ahlakı göz ardı ettiklerine vurgu yapmak istedim. İnsan niye aşk ve ahlak ilişkisi vardır ve insan aşkta nasıl kendisini bulur? Şimdi bunun bir ontolojik olarak diyorlar ya, öyle konuşmayacağım fazla ama belki gençler bu tabirleri sevdiği için bir şekilde kullanıyorum, hoşlarına gider diye. Yani varoluşsal gerçeğe baktığımızda bir kere insanın varoluş sebebi, geçen programlarda hatırlayın, Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır ve insanı severek yaratmıştır. Yani eşittir, Allah insanı mecbur olduğu için yaratmamıştır. Allah'ın bir mecburiyeti yoktur.
Bilinmeyi murad ettiği için demiştiniz değil mi hocam?
Evet, bilinmeyi murad etmiştir. Hani belki onu işte yok etti de etmedi de nereden biliyorsunuz falan denebilir de biz ona bakmayalım. Sadece şunu söyleyelim. Madem ki söz konusu olan Allah ve onun kudreti yaratmasıdır. Hiçbir şey Allah Teala'ya zorla bir şey yaptırma veya bekleyerek onu mecbur kılma gibi durumda olmaz. Olamaz, böyle bir şey düşünülemez. Yani eski tabirle muhaldir böyle bir şey. O zaman Allah bizi mecbur olduğu için yaratmadı. Peki niye yarattı? İsteyerek yarattı. Murad ederek yarattı. Bizim yaratılış gayemizde sevgi ve murad edilme olduğu için insan kendi yaratılış gayesini sevgisiz olarak keşfedemez.
Yaratılışımıza ters düşmememiz gerekir ki.
Hayır, anlayamazsınız ki zaten. Yani kendi kodlarınıza giremezsiniz ki. Kendinizi nasıl göreceksiniz? İnsanların sizi gördüğü kısmını konuşmuyorum ki o bile sevmekle ancak mümkündür. Bir insanı sevmeden onun huyunu suyunu bile öğrenemezsiniz. İstediğiniz kadar ajandanıza not alın veya şimdi bu konuşulanları deftere not alın. Karşıdaki insanın o sevgisiyle empatisi diyor, empati diyorlar şimdi galiba.
Evet.
O empatiyi kurmak için karşımızdaki sadece fizik yaratık değil ki, fizik olarak canlı değil ki, fizik olarak canlı olsa, sadece fiziki yönü olsa, siz onun işte bugün yine konu olan vücut diliyle onu anlardınız. O vücut diline göre onunla anlaşırdınız. Fakat insanla empati kurmak istiyorsanız, vacibül vücut olan Hazreti Allah'ın vücudiyetini muhakkak surette göz önünde bulundurmanız icap eder. Allah yaratmıştır insanı. Peki Allah niçin yaratmıştır? Sevdiği için yaratmıştır. Sizin karşınızdaki insan Allah'ın sevdiği bir kuldur. Sizin ona bakabilmeniz için en önce kendinizdeki sevgiyi keşfetmeniz lazımdır.
Yani buna hocam içinin sevgi dolu olması, hani gündelik tabirle böyle bir cümle kullanılabilir mi? İşte içim sevgi dolu olduğu için güzel. Karşımdakini de...
Harika. Bakın çok sevgi güzel bir bakıyorum. Şey açtınız bana. Dinleyiciyle böyle bir alışveriş kurmam için sizin sözleriniz bana çok yardımcı oluyor. Mesela sevgiyle dolmak tabiri dediğimizde bu sevginin çeşmesi nerededir yani? Nerededir bunun çeşmesi? Neyle dolabilirsiniz? Neyle şarj olabilirsiniz? Bir kere kainatta bir sevgi vardır. Bizim İslam medeniyetine göre kainat kaos değildir ve güçlünün devamlı zayıfı ezerek hayatta kaldığı bir sahne değildir kainat. Bizim bakış açımız böyle değildir. Biz sevginin var olduğuna inanırız ve kaos ortamını sevgisizliğin doğurduğunu düşünürüz. Sevgisiz yaklaşımların bunu netice olarak karşımıza çıkarttığını düşünürüz. Burası böyle. O zaman bir insan bir çiçeği, bir hayvanı, etrafındaki bir insanı, bir beldeyi, bir mekanı, bir evi severek de ne yapabilir? İçi sevgi dolu olabilir. Mesela siz bir musiki dinlersiniz veya bir konuşma dinlersiniz, içiniz sevgi dolar. Bakın aslında
mümkün.
Ama bakın biz burada biraz daha balık tutma, yani balık verme değil de balık tutmayı öğretmek ve anlatmak istiyoruz. Sevginin dolabilmesi için en önce insanda o sevgiyi koyabileceğiniz haznenin gelişmesi lazım. Yani bir hazne, sevgi kabımızın olabilmesi lazım. İnsanın kendisini keşfetmesi sevgiyle dolması için değildir. Gelen sevgiyi alabilecek, barındırabilecek mekanı kurması içindir.
Peki tam da burada bir soru sorabilir miyim?
Tabii, buyurun.
Herkesin sevgi kabı aynı mıdır?
Çok güzel, harikasınız.
Kabiliyetine göre farklılıklar?
Kabiliyetine göre farklıdır.
Gösterir mi?
Farklılıklar gösterir. Fakat güzelliği nedir biliyor musunuz? Siz bir bardakta alsanız, bir kazanda alsanız, bir havuzda alsanız, bu bahsettiğimiz sevginin cinsi aynıdır. Deniz suyudur.
Miktarı değişir mi?
Miktarı değişir. Deniz suyudur veya normal sudur veya sizin köyün suyudur. Fakat soruyorum şimdi, sizde bir gramlık bu cevher var, karşıda da 100 gramlık cevher var, fakat aynı cevherse birbirinizle buluşabilir misiniz? Buluşursunuz. Çünkü sizin cevher özelliğiniz aynıdır.
Bunun bir önemi yok yani o zaman.
Önemi yok, şöyle yok. O cevheri almak önemli. Çünkü öyle olursa, bakın mesela şimdi nereden, bak ahlaki güzellikten, bu ahlaki araştırma, teftiş, tetkik duygumuzdan, bakın nerelere geliyoruz şimdi. Mesela Nesibe Hanım, şimdi sizin amentü demenizle peygamberin amentü demesi aynıdır. Amentü billahi dersiniz. Allah'ı tevhid ettiğinizde la ilahe illallah dersiniz. Bir insana tebessüm etmekse bir peygamberin tebessüm ettiği gibi şeklen edersiniz. Eğer sizin cevher olarak aynı cevherden nasiplenmişseniz, sizin bu bir oluşunuz, karşı tarafında bin bir oluşu bir farklılık arz etmez. Ne gibidir bu? Askeriyede bulunan erinden generaline kadar olan hiyerarşi gibidir. Sokakta bir asker gördüğünüzde bu albay da olsa asker dersiniz.
Evet.
Er de olsa asker dersiniz.
Şimdi çok daha netleşti.
Tabii,
durum.
Bendeniz mahsus biraz böyle tersten şey yaptım. Bu kadar kolay verirsem devamını dinlemezler diye.
Estağfurullah biraz uğraştırıyorum. Hocam, siz dinlenmez misiniz?
Estağfurullah. Şimdi işte insanın cevher meselesi bu. Ha bak, bir insanda o cevher yoksa, gram bile yoksa.
Bu mümkün müdür?
Mümkündür. İşte Ebu Cehil. O cevherden nasibi yoktu. Onun önüne siz okyanus, peygamber okyanusunu bile koysanız susuzluktan yine ölür gider. O göremeden gider. Manzaranın eksikliği değildir asıl problem. İnsanın onu görmesidir. Yine bunu siz göz kuvvetiyle şey yapabilirsiniz. Dürbünle de baksanız bir dürbün sizin bakışınızı 100 kat artırabilir. Fakat gözünüzde görme kabiliyeti varsa artırabilir. İşte bendenizi çok güzel, yani bugün böyle sorularla çok güzel açmış oldunuz. Biz şimdi konuştuğumuz nokta bu görmeyi, insandaki bu bilinci sağlamak noktasında ahlakın önemliliği. Çünkü bu olduğunda siz onun üzerine ahlaki güzellikleri inşa ede ede güzel bir yapı ortaya çıkartabilirsiniz. Fakat düşünce yapısı, bakış açısı bu ahlakta değilse, dışarıdan göstermelik ahlaklı bile görünse, işte bugün günümüzün insanlarının, toplumlarının ve devletlerinin yaptığı gibi fırsatını bulduğunda birbirini ezen, arkanı döndüğünde konuşan, gayet kibar hanım hanımcık durduğu halde siz arkanızı döndüğünde sizin dedikodunuzu yapan bir karaktersiz.
Cezai yaptırım evet, yoksa.
Karaktersiz eğer, bir yapı oluyor. Cezai yaptırım hiç önemli değil.
Hani günümüz insanında bazı batı devletlerinin işte kat'i kurallarının, insanların kuralları delmemesinin sebebi olarak çok caydırıcı cezalar olduğu söylenir ya. Hocam, yani o açıdan mesela Amerika'da hortum felaketi olur. İnsanlar emniyet şeridine girmezler. Bunun mesela, sebebi ne?
Bunlar bakın bunlar mesela işin cezai müeyyidesi. Evet. Bendeniz burada insanın en önce kendi kendisindeki cezai müeyyideleri görmesi lazım. Yani ben ceza almıyorsam ve cezalık bir durum yoksa ben her şeyi yapabilirim dersiniz bu sefer. Çünkü nitekim öyle şeyler de var. Madem Amerika'dan Almanya'dan misal verdiniz. Biz yurt dışına gittiğimizde şaşırmıştık. Diyor ki koca bir levha çıkıyor, sakın çöp atmayınız diye. Sonra bir levha daha çıkıyor. Buradan itibaren 30 kilometre çöplerinizi atabilirsiniz diyor. Çöplerinizi atıyorsunuz dışarıya. Serbest.
Her şey kurala dayalı.
30 kilometre o sınır bittikten sonra artık çöp atamazsınız diyor mesela. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Burada bir insan çalışıyor deyip orada bile çöp atmayan insan ve bunu attığında, yaptığında veya yapmadığında kendi içindeki irtibatla alakalı bununla hesaplaşan insanı konuşuyoruz. Bunun adı ne? Programın sonunda söyleyeceğim. Şimdi söylemeyeceğim. Peki. Nereye getirmek istediğimi. Şimdi şunu anladık biz Nesibe Hanım. İnsandaki bu ahlaki duruş. Nasıl, ne demektir bu ahlak? İnsan kendi özünü aramak için yola çıktığında, bu yola çıkışındaki en büyük tedarik etmesi gereken, o yolda ölmemek için, o yolda esas maksuduna kavuşmak için kendisine lazım olan şeylerin adına ahlak denir.
Heybesine koyması gerekenler
muhakkak
gibi.
Evet, ekmeği suyudur ahlak. Yani ahlak bizim sadece karşı komşumuzu gördüğümüzde veya insanlığın karşısına çıktığımızda sorumlu olduğumuz, kanunlar karşısında mesul olduğumuz bir davranış şeklidir.
İç denetimde diyebilir miyiz buna?
Denetim noktasına hala girmiyorum ben. İç buluşa odaklanmak istiyorum. İç buluş olmadan neyi denetleyeceksiniz?
Doğru.
Yani insan neyin ne olduğunu bilmeden bir şey denetleyebilir mi?
Önce bilgi gerekir.
Mesela benim çocuğum gelse şu anda stüdyoda ne yapıyoruz biz? Acaba kayıt oluyor mu olmuyor mu? Denetleyebilir mi? Bilgi lazım. Bunların hepsi lazım. Sırayla gideceğiz.
Sırayla, evet.
Sırayla gideceğiz. Şimdi insanın varoluş hakikatini, her insan nasıl var olduğunu düşünmek durumundadır. Ne demiştik hatırlayın? Nereden gelip gittiğini bilmeyen, nereden geliyorum ve nereye gidiyorum diye düşünmeyen bir canlıyı bizim medeniyetimiz henüz insan olarak kabul etmiyor. Ben nereden geliyorum ve nereye gidiyorum diye bu soruyu kendine soran bir insan bizim medeniyetimizde biraz daha açık konuşayım. İnanç dünyamızda insan olarak kabul ediliyor. Öteki türlü böyle bir kaygısı olmayan, buraya kadar olanları da toparlıyorum. Böyle bir kaygısı olmayan bir insana siz namazı anlatın. Sadakayı anlatın. İnsanlara iyi olmayı falan anlatın. Hayır.
Üstüne bu, oturulacak bir bilgi lazım değil mi hocam?
Evet,
çok affedersiniz.
Şahsiyet. Hatta şahsiyet lazım. O şahsiyetini nereden gidip nereye gittiğini anlamayacak ve hiç düşünmeyecek bir durumda olduğu için bu bilgiler sadece onun o toplumda, o anlık hayatında bozup harcayabildiği materyaller olarak elinde kalır. Hiçbir zamanda onunla dönüşmez. Yani mayalanmaz. Onunla hemhal olmaz. O yaptığı hareketler onu değiştirmez. İşte ondandır namaz kıldığı halde ahlakının değişmeyişi. Ondandır üniversiteye gittiği halde hala ahlaksızlığı rahatlıkla, insanların huzurunu bozmayı
hamlığın
rahatlıkla...
devamı.
Çok güzel. Bu tabiri istiyordum. Aslında doğru tabir bu. Hamlık. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi.
Hamdım, yandım, piştim.
Piştim sözü de buradan geliyor. Ve diyor ki bu sevgiyi anlamayan bir insana ham kişiye konuşmak lüzumsuzdur. Sözü kısa kesmek lazım. Vesselam diye de ilk 18 beytin 18. beytini bitiriyor. İnsanın bu hamlıktan kurtulması için en önce sürecini bilmesi lazım. Ve dedik ki yine eski programlarda hepsini toparlayalım bugünkü programda. İnsan nereden girip nereye gittiğini bildikten sonra onda bir şuur hali başlar ve bu geliş ve gidişe göre benim bir şeyleri öğrenmem lazım der. O öğrenmesiyle beraber hem ezeldeki hem ebetteki hem öncedeki hem sonradaki şeyleri sorgulayarak şu anda yaşadığı hayatı çözmeye çalışır. Bu hayatı çözmeye çalışması sırasında onun karşısına çıkan bir şey vardır. Nedir o? O ezeldeki ve ebetteki ve hayattaki sevgiyi keşfetmeye başlar. Ben seviliyorum der. Niçin geldim? Sevildiğim için. Ve bir sevgi üzerine ben sevmeden bir iş yapamıyorum. Herhangi bir işi bile içimden gelmeden yapamıyorum. O zaman ben sevgiyle tasarlanmışım.
Çok basit işler için bile bu gerekli değil
tabii,
mi?
Tabii.
Çok basit, adi günlük hayatta.
Tabii. Ben hep çorba, yemek pişirmeyi falan şey yaparım. Hatta yani böyle zoraki bir işe verdiğinde bizim örfümüzde de vardır o. Yani bir adam öfleyerek pöfleyerek iş yapıyorsa onun elinden yemek içmek bile zarar
hiç
yapar.
Hiç yapma daha iyi
tabii,
deriz.
Zarar bile yapar. Belki yarın bir gün bu suyun hafızasını, işte suyun her şeyi kaydettiğini konuşan insanlar, öfkeyle sinirle istemeyerek iş yapan insanların nasıl olumsuz bir enerji yaydıklarını, bunları da artık belki fotoğraflayabilecekler, resmedebilecekler.
Belki de.
Şimdi insan sevgiyi keşfediyor. İnsan sevgiyi keşfeder de nasıl bir varlık olduğunu anlarsa, anlama yoluna giderse, onun içinde bir buluş hali başlıyor. Sevgiyi keşfediyor, sevgiyle beraber adeta karanlık bir odada yavaş yavaş açılan bir ışık kaynağı gibi. Hani bir ampulün böyle dereceleri falan vardır ya, yavaş yavaş aydınlanması gibi. Veya aydınlık olan bir mekana sizin karanlıktan girip artık gözünüzde geldiğiniz yerin bile aydınlanması, ortaya çıkması gibi. Bu buluş insanın içerisinde yer etmeye başlar. Ve sonra bu sevgi yardımıyla. Bakın dedik ki iman sadece bilmek değildir dedik. Allah vardır, melekleri vardır. Tamam ya, kitap da gelmiş. Tarih de yazıyor, peygamberler de gelmiş. Bunu bilmeniz sizi imanlı yapmaz.
Tefekküre herhalde sonra geçmemiz gerekiyor.
Bildiğinize karşı sevgi duymanız lazım. Sevgi duymadan tefekkür de yapamazsınız. Mesela çocuğunuzu düşünürsünüz. Niye düşünürsünüz?
Sevdiğimiz için düşünürüz.
Çocuğunuzdur, farkındasınızdır ve sevdiğiniz için çok daha fazla düşünürsünüz. Düşünmeye layıktır çünkü. Ve sizin zihin dünyanızı işgal eder. Değil mi?
Evet.
İşte böyle bir buluş başlar insanın içerisinde. Ve artık sevgiyle etrafını keşfetmeye başlar. Bu sevgiyle etrafını keşfetmeye başlamanın bir adı var. İşte programın sonuna doğru söyleyeceğim dediğim şey bu. Vicdan.
Merakla bekliyoruz. Vicdan. Diyerken siz söylediniz. Vicdan. Evet, muazzam.
Bakın vicdan nedir? Vicdan bizim aynı sevgi gibi günümüz insanları tarafından çok çok konuşulduğu halde kelime manası bile hiç düşünülmeden öyle ağza gelinip söylenen bir sözdür.
Birçok içi boşaltılmış kelime gibi yani, belki de.
Vicdan. Nedir vicdan? Canım biliyorum ya, vicdan artık bilmiyor değiliz. Bakın şimdi böyle konuşunca hemen diyorlar ki ay çok ilmi konuşuyorsunuz. Yani radyoda bunlar dinlenmez. Bilmem ne yapmaz. Hayır, ben Deniz senelerdir meslevi dersi yapıyorum. Senelerdir televizyon programı yapıyorum. 1500'den fazla program olmuş. Bunun içerisinde
maşallah,
sesli yayıncılık, band tiyatroları falan da dahil. Bu kadar zamandır yapıyorum. İnsana siz gerçekten dinlemek isteyen bir insana nasıl anlatırsanız anlatın ama doğruyu anlatın, muhakkak insan onu anlıyor. Zaten insanlar bizden daha akıllı. Biz kendimizi çok akıllı görmeyelim. Ne demek anlamıyor diye böyle hemen yaftalayalım, hemen üstünü çizelim ki. Bakın şimdi vicdan kelimesi hakkında şu anda radyolarını kapatmasın arkadaşlar ve dikkatli dinlesinler. Vicdan kelimesi Arapça vecede bulmak kelimesinden gelir, biliyor musunuz? Vicdan kelimesi bulmak
sevgiyi
manasından
bulmak
gelir.
Zaman.
Demin hocam anlattığımız şey bulmak kelimesinden gelir. Bir insanın içi aydınlanmamışsa, zihni aydınlanmamışsa o sevgiyle, o ilahi nurla, o ilahi maksatla, o insanın bir şeylere acımasına vicdan denmez. O insanın kendini kötü hissetmesine vicdan denmez. Vicdan ulvi bir davadır. Ve içinde bir ışık, içinde sevgi ve o sevgiyle, bakın tekrar söylüyorum, çünkü bunlar muhakkak surette kaçıyor, o sevgi ben hissediyorum diyecek. Hayır bak, o sevginin bir sağlamasını söyledik biz. Senin şu anda duyduğun sevgi evvelini ve sonranı, ezelini ve ebedini görmene vesile oluyor mu? Bakın Nesibe Hanım, bu çok çok mühim bir mesele. Şunu dedik ve tekrar altını çizelim. Bir insanın kendi şu andaki yaşadığı hayatı anlayabilmesi için muhakkak oraya nasıl geldiğini bilmesi lazımdır. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bir insan, diyelim ki şu anda bizim kaydımızı yapan arkadaşlarımız var, bize destek olan Tom Master arkadaşımız var orada. O kişi nasıl bir emekle buraya geldiğini bildiği için, nasıl bir tecrübeyle burada olduğunu bildiği için işini ona göre yapar. Onunla o şekilde hemhal olur. Eğer hangi konumda nasıl geldiğini bilmezse, hangi nimeti olursa olsun, o nimetin kadrini bilmek mümkün değildir. Bir insan nasıl ekmek parası kazandığını bilmezse ekmeğin kadrini bilmez. Nasıl evlendiğini, nasıl çocuk sahibi olduğunu, neler emek verdiğini şöyle bir durup düşünmezse onun kadrini bilmez. Allah'ın kendisine neler lütfettiğini düşünmezse Allah'ı bilmez. O gün Allah'ın kendisine lütfettiklerini de anlamaz. O sebepten dolayı insan bulunduğu konumun değerini ve elindeki şu andaki nimetlerin değerini anlayabilmek için muhakkak evvele bakmak zorundadır. Meşhur Nasreddin Hoca'nın, affedersiniz, eşeğe ters binmesi, aslında bugün filozofların tartıştığı bu mevzuyu anlatmak içindir. Çok önemli bir metafordur o. İnsan gittiği zaman gitmek istediği yere doğru bakar ama çoğu zaman o gittiği istikamete bakarken nereden ayrıldığını ve nereden oraya geldiğini unutur. Hakikaten de bunu denemesini tavsiye ederim arkadaşlarımıza. Bazen böyle araba kullanmıyorlarsa, uzun bir seyahate gidiyorlarsa, gidecekleri yöne doğru değil, şöyle bir arkaya dönüp noktaya, nereden ayrıldıklarına baksınlar. O zaman gittikleri yönün ve o anda bulundukları ortamın kıymetini ve durumunu daha iyi anlarlar. İşte şu anda şunu söylemek için bu misali verdim. Vicdan. Ha, ben vicdanlıyım. Neden sevgi lazım? Ben sevgi, içim sevgi dolu. Bunun sağlaması var. Hani ben sıhhatliyim deyip de bir adamın damarlarında %90 kolesterol varsa, bu adamın kendinden rivayetidir o. Yani kan tahliline bakmadan konuşmuştur. Kendisini iyi hissedebilir, konduramaz ama sıhhatli değildir. Nasıl ki bunun bir kimyevi olarak ölçümü varsa, sevginin de ölçüsü şudur. Sende sevgi olup olmadığını şöyle anlayabilirsin. Sende ezel duygusunu ve nereye gideceğin duygusunu sana vermiş ve bu sayede sen şu andaki hayatının kıymetini anlayabiliyor musun? Anlıyorum, sen sevgi dolu bir insansın. Bu sevgiyle sen vicdanlısın. Vicdan, bu sevgiyi keşfetmişsin. Vecede kelimesinden geliyor dedik ya, bulmuşsun sen. İşte vicdanlı bir insana artık siz o eğitimi verebilirsiniz. O ilmi verebilirsiniz. O ilim ancak vicdanlı insanların sinesinde olduğu zaman o öğretimin, o bilginin ve ilmin faydasını görebilir.
Şimdi doğru mu anladım hocam? Vicdana ulaşabilmek için önce kendi içimizdeki sevgiyi keşfetmemiz gerekiyor.
Evet, kendi içimizdeki onu sevginin ortaya başlaması nereden geliyor? Nereden gelip nereye gittiğini
ezel
düşüneceksiniz.
Ezel ve ebed duygusu içinde bunu yapmak, bunu başarabilmek.
Nereden nereye gidiyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum duygusu içerisinde yoğrulmaya başlarsanız, sizi ilk kucaklayan şey sevgidir. Bakın tekrar söylüyorum. Bakın şöyle bir izahat vereyim. Bunu felsefi bir şey söylem olmaktan da uzak olduğu çok daha iyi anlaşılsın. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini, işte ilk onu kucaklayan sevgidir dedik. İnsan kimi sever? Mesela sevdiğimiz insanlara bakalım. Sevdiğimiz insanların %99'u bize benzeyen veya bizim olmak istediğimiz şeyi kendisinde barındıran insanlardır. Mesela cömert bir adam cömert bir adamı sever. Şakacı bir adam şakacı bir adamı sever. Mesela hiç yemek yemeyen, hiç iştahsız olan, mıymıntı olan bir adam, onlara mıymıntı diyorum, belki de sıhhatli olan onlar. Fakat iştahlı böyle 7-8 çeşitli yemek yiyen, heyecanlı yemek yiyen bir adam, onunla yemek yemeyi sevmez. Kendisi gibi olan bir adamı sever. Öyle değil mi?
Çok doğru.
Çok doğru. Bir adam böyle bir çayıra çimene gitmek ister, manzara seyretmek ister. Ya ne yapacaksın, otur diyen, televizyon seyredeyim diyen bir adamla siz böyle kalkıp bir güzel manzarayı bile seyredemezsiniz. Sevemezsiniz onunla seyretmeyi. Nedendir bu? Kendinize benzer. Yani siz aslında sevgiyi niçin yaparsınız? İnsanı niçin seversiniz? Kendinizi keşfetmek için. Size yansıtır. Kendi benliğinizi size yansıtan insanla beraber olmak istersiniz. Bakarsınız ki sizin gibi cömert, bakarsınız ki sizin gibi oturup kalkıyor, sizin sevdiğiniz şeylerden hoşlanıyor. O insanı görmek isteyişiniz aslında kendinize duyduğunuz meraktan ibarettir. Siz kendinize ayna ararsınız. Öyle değil mi? İşte insan kendisini bulmak istediğinde onu ilk karşılayan şey sevgidir derken bunu pratik hayatta bile gösterebiliriz.
Ezber bozan bir açıklamaydı yine.
Aslında Allah yanlış ezberleri olsun değiştirmeye aday bir şey.
Evet.
Yo, eskiden bu böyle anlaşılıyormuş. Hatta bakın peygamberler ve din olarak bile baktığımızda şöyle bir toparlayayım. Çünkü birkaç dakikamız var anladığım kadarıyla. Mesela peygamberler hem Allah'ın güzelliklerini hem kulların güzelliklerini en iyi yansıtan aynalardır. Hatta şöyle bir ayna metaforundan gittik madem. Luna parklarda vesairede böyle değişik aynalar vardır. Bazı aynanın önüne gidersiniz, sizi topaç gibi gösterir. Bazı sizi böyle eğri büğrü gösterir, ağzınızı kocaman gösterir. Eğlenirsiniz, edersiniz ama ayna korkunç, hiç bu aynaya bakmayayım bile dersiniz. Kendinizi kötü hissettiğinizde de o aynaya bakmazsınız. Mesela evinizdeki ayna. Yani çok böyle kendinizi kötü hissediyorsanız, hiç aynaya falan bak, fotoğraf çektirmezsiniz, aynaya bakmazsınız. İşte aynı bunun gibi. İnsanlar ya yanlış örnekleri gördüklerinden dolayı dini, ahlakı sevmiyorlar ya da bazen o aynanın muhteşem güzelliği karşısında kendi çirkinlikleri ortaya çıkacak diye o aynaya bakmak istemiyorlar. Bunun çaresi ilk önce sevmektir. İnsan ne olursa olsun kendi aslını bulmak için sevdalanırsa, o sevgiye erişirse, bugünkü programımızın en önemli konusunu tekrar söyleyerek sohbeti sırlamış ve nihayetlendirmiş olalım, vicdan zuhur eder. Vicdanlı olan bir insanda, yani vicdan bulan manasına, o buluşla beraber artık o az da bilse mesafe kat eder, çok da bilse mesafeler kat eder ve kat ettirir. Vicdanlı olmak için sevmek, sevmek için de nereden nereye gittiğini bilmek icap eder. Ahlak ve aşk, insanı kamil kılan duygular, bunların etrafında toplanır.
Hocam ağzınıza sağlık. Bir dahaki programımızda inşallah buradan inşallah hareketle devam edeceğiz. Sohbetinize i̇nşallah doyum olmuyor. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Fatih Çıtlak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcı ve sunucusu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Aşk ve Ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.